Yedinci ayrım.
Üçüncü bölüm. Profesör siyah gece elbisemi hiç fark etmemiş gibiydi. Doğrusu en azından bu akşam göz kamaştırıyorsunuz gibi beylik bir söz bekliyordum. Aksine gayet ciddi, kibar ve mesafeliydi. Akşam yemeği için özel bir dikkatle giyindiğimi anlamamış olması imkansızdı. Ama bunu hiç önemsemiyordu. İlginç bir şekilde bu durum kısa bir süre sonra ortamın rahatlamasına yol açtı. Pera Palas'ın şık lokantasında etrafıma şöyle bir bakındım. Masaların çoğu boştu. Anlaşılan çoğunluk daha trendy yerleri tercih ediyordu. ''Bu otelde çok kalmış mıydınız?'' diye sordum. İstanbul'a ilk geldiğimde buraya yerleşmiştim. Arkadaşlarımın yardımıyla bir ev kiralayana kadar da kalmıştım. Herhalde bir ay kadar. ''İstanbul'da arkadaşlarınız mı vardı?'' ''Evet, Alman arkadaşlar. O zamanlar İstanbul'da kalabalık bir Alman cemaati yaşardı. Yani 1930'larda 40'larda öyle mi? Hiç bilmiyordum. Evet, konsolosluk görevlileri, tüccarlar, çevirmenler, üniversitedeki Alman ve Yahudi profesörler. Yahudi profesörler Hitler rejiminden mi kaçmışlardı? Öyle bir şeyler duyduğumu hatırlıyorum. Evet, peki siz de onlardan mısınız? Güldü. Hayır, değilim. Aslında tam Hitler'in seveceği gibi arı bir soydan geliyorum. O zaman niye İstanbul'a gelmiştiniz? Bu başka bir hikaye. Sohbeti fazla kişisel yöne çekmesem iyi olacaktı galiba. Diğer Almanlarla bu otelde mi buluşurdunuz? Bazen. Ama Almanların çoğu buraya pek uzak olmayan Tötenhaus'da bir araya gelirdi. Pazar günleri orası Alman kaynardı. Dediğim gibi görevliler, hocalar, tüccarlar, hatta casuslar. Casuslar mı? Tabii ki. Harp zamanında İstanbul bütün devletlerin casuslarıyla doluydu. Hitler'in de casusları vardı elbette. Hatta bu otelde casus yuvasıydı. Bunu herkes bilirdi. Sözün geldiği nokta nefesimi kesmeye başlamıştı bile. Acaba profesör bir itirafa mı hazırlanıyordu? Önce onu takip eden adamlar, şimdi de bu ilginç casus konuşmaları. Kerem'e eğlence çıksın diye abartarak anlattığım olaylar sandığımdan da ciddiydi galiba. Profesör konunun ilgimi çektiğini anlamış olmalıydı. Yarım kalan sözlerine devam eden insanların edasıyla ''Cicero'yu duymadınız mı?'' diye sordu. ''Duydum elbette. Hatta bizim Klikya bölgesinde bir ara Roma valisi olarak kalmış. Ama bunun konumuzla ne ilgisi olduğunu anlayamadım. O Cicero değil, Ankara'daki Cicero. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük casusu.'' ''Benimle dalga mı geçiyor?'' diye yüzüne baktım. ''Hayır, son derece ciddiydi.'' Cicero, Arnavut asıllı İlyas adlı bir Türk'ün kod adıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda Ankara'daki Britanya Büyükelçisi Nahtbul Hugese'nin valisi olarak çalışıyordu. Adamın her türlü sırrına vakıftı. O kadar yakındı ki banyoda şarkılar söyleyerek Büyükelçinin sırtını bile savunuyordu. Büyükelçinin gözü sabunluyken boynunda asılı olan kasa anahtarının bal mumu kalıbını aldığı söylenir. Bu sayede bütün belgelere ulaşıyordu. Sonra Almanlar hesabına casusluk yapmaya başladı. O sırada Nazi Almanyası'nın Ankara Büyükelçisi meşhur Franz von Papen'di. Cicero kopyasını aldığı her gizli belgeyi von Papen'e aktarıyor, o da doğru Berlin'e gönderiyordu. Böyle şeyleri daha önce sadece filmlerin, romanların konusu olarak görürdüm ya da söylentilerin. Gerçek mi bunlar profesör, yoksa söylenti mi? Anlattıklarının bana inanılmaz gelmesini normal bulduğunu belli eden anlayışlı bir ifadeyle gülümsedi. Gerçek elbette, masal gibi geliyor. Yaşlı cildine ve yılların artık soluklaştırdığı gözlerine rağmen yüzündeki canlılık artıyordu. Kendisini ilgiyle dinlemem ona enerji veriyor olmalıydı. Dur der gibi elini kaldırdı. Daha bitmedi, durun. Cicero müttefiklerin Normandiya'dan büyük bir çıkarma yapacağı bilgisini aktarmıştı. Daha sonra ortaya çıkan tarihi bir bilgi bu. Ama Hitler ona inanmadığı için savaşın kaderi değişti. Yani Hitler Cicero'ya inansaydı her şey daha kötü olacaktı. İyi ki inanmadı da Almanya yenildi. Film gibi. Haklısınız. Zaten Hollywood Cicero'nun filmini yaptı. Five Fingers adlı filmde James Mason oynadı. Hem dinliyor hem de bir hukuk profesörü casus hikayelerine neden bu kadar meraklı diye düşünüyordum. Almanya'dan kaçmış ama Yahudi değil. Arı bir Alman. Acaba o da Hitler'in casusu muydu? Cicero'yu kişisel olarak tanıyor muydu? Casus hikayelerinin ayrıntılarını nasıl bu kadar iyi biliyordu? Şu beyaz Renault bu konuyla mı ilgiliydi yoksa? Ama Hitler'in casusu bile olsa üzerinden yarım asır geçmişti. Onu takip etmek kimin işine yarayabilirdi ki? Peki Cicero'ya ne oluyor? Cicero verdiği her bilgi karşılığında Almanlardan 20 bin sterlin alıyordu. Epey zengin olmuş demek ki. Profesör güldü. Hayır hayır, Almanlar ona İngiliz ekonomisini batırmak için bastıkları sahte sterlinlerden vermişler. Bu yüzden Cicero elinde hiçbir işe yaramayan kağıt parçalarıyla kalıvermiş. Bir ara opera şarkıcısı olarak para kazanmaya çalıştı ama çok kötü olduğu için bu da işe yaramadı. Sonra yoksulluk içinde öldü. Ne müthiş bir hikaye. Evet, gerçekten öyle. Bir süre masada sessizlik oldu. Gözlerinin içine baktım. Profesör dedim. Bunlar çok ilginç şeyler ama ben asıl sizi merak ediyorum. Niye gelmiştiniz Türkiye'ye ve sonra niye ayrıldınız? Onca sene hiç gelmediniz. 59 yıl bu. Dile kolay. 59 yıl sonraki bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Bu kadar açık ve doğrudan sorular beklemiyordu anlaşılan. Sarsıldığını, yüzünde endişe bulutları dolaştığını gördüm. Casusluk konusuyla ilgili sakladığı bir şeyler mi vardı acaba? Ama o zaman neden bu konuda bu kadar rahat konuşuyordu? Yoksa Türkiye'deki günlerinden kalan kişisel anıları mıydı onu böyle sarsan? Biraz etrafına bakındı. Sonra birden, "Boynunuzdaki gerdanlık gerçek bir sanat eseri," dedi. Çok da eski, tam bir şaheser. Bir hikayesi var mı? Onun bu manevrasına karşılık gülümsedim. Sorunun amacının bir yanıt olmaktan çok konuyu değiştirmek olduğu açıktı. Peki diye düşünüp yemeğime döndüm. Ama yanıt beklediğini hatırlatır gibi devam etti. Böyle şeylerin mutlaka bir hikayesi olur. Alınmadığımı anlasın diye tekrar gülümsedim. Yalnız sizin değil, herkesin bir sırrı vardır profesör. Bu sefer de o peki anlamına gelecek bir baş işareti yaptı. Ben de en azından bir cümle daha söylemek gereği duydum. Sadece babaannemden kaldığını söylemekle yetineyim, izin verirseniz. Gülümseyerek beyaz şarap kadehini kaldırdı. O zaman sırlarımızın şerefine. Şerefine kelimesini Türkçe söyledi. Harika bir şarap seçimi yapmışsınız. Teşekkür ederim, dedi kibarca. İki gününüz daha var. Yarın ne yapmak istersiniz profesör, diye sordum. Bir İstanbul turu mu? Sultanahmet, Ayasofya, Boğaziçi ya da Kapalı Çarşı'da alışveriş mi yapmak istersiniz? İzin verirseniz yarını boş bırakalım. Kendi başıma biraz dolaşmak istiyorum. Ama öbür gün, yani 24 Şubat'ta sizden önemli bir ricam olacak. Buyurun, mümkünse beni sabah erkenden otomobille almanızı istiyorum. Ne kadar erken? Saat 4 desek? Hayretler içinde kaldım. Bu adam sabah saat 4'te nereye gitmek isterdi? Yüzümde fazla bir şaşkınlık ifadesi oluşmaması için toparlandım. Peki nereye gideceğiz? İzin verirseniz o gün söyleyeyim. O anda bir korku hissettim. Eve telefon edip Kerem'e iyi olup olmadığını sorsam mı acaba diye geçti aklımdan. Nasıl bir belaya bulaştığımı öğrenmek istiyordum. Bu normal bir üniversite hocası ziyareti olmaktan çıkmıştı artık. Bu sefer Wagner'in yüzüne kuşkuyla bakmaktan kendimi alamadım. Ama o gayet rahat, önündeki ördeği yemekle meşguldü. Benimse karnıma kramplar giriyordu. Yemeğin geri kalanı bu konuşmaların yarattığı gergin ve soğuk ortamda geçti. Bir daha bu konulara değinmedik. Zaten fazla bir şey konuşmadık da. Bu ortamın sona ermesini ister gibi ikimiz de yemeğimizi daha hızlı yemeye başladık. Biter bitmez Kerem'i bahane edip kalktım. Bir taksiyle kendimi eve attığımda Kerem heyecanla sokakta bir iki beyaz Renault gördüğünü ama eve kimsenin gelmediğini söyledi. Muş da parmaklarında, sprey ise yanında duruyordu. Bilgisayar ekranında da beni ürkütecek bir yazı falan yoktu. Oğlumun neşeli yüzüne bakıp rahatladım. Üstelik iyi geceler derken başını okşamama da kızmadı. Hadi yat da sabah okula geç kalma. Hiç itiraz etmedi. Olur. Galiba içine girdiği macera ve sprey ona okula gitme gücü veriyordu. Babaannemin her şerden bir hayır doğar sözünü hatırladım. Mutfaktan bir sürahi alıp salona geçtim ve köknar fidanını suladım. Ayrı saksılara ektiğim 3 ince daldan sadece biri kalmıştı. Kafkasör yaylasında bir köknar ağacından koparılan dal elbette benim salonumu pek sevmemişti. Ama bu köknar fidanını yaşatmaya kararlıydım. Büyükçe saksısının kapladığı yere rağmen salonuma ferahlık veriyordu. Özlem duygularıma iyi geliyor, içimi rahatlatıyordu. Sonra üniversitenin verdiği dizüstü bilgisayarımı açtım ve profesör geldikten sonra yazmaya başladığım notlara devam ettim. Ne yazacağımı düşünmemiş olduğum halde aralıksız bir şekilde o kadar hızlı yazıyor olmam beni şaşırtıyordu. Ekrandaki imleç sanki koşarak ilerliyor, peşinden kelimeleri çekiyordu. Ama bunları yazan ben değilmişim gibi hissediyordum. Bilgisayarın başındaki Maya'yı ondan habersiz izliyordum. O akşam yatağa yattığımda başka bir kişiliğe bürünme, başkası olma oyunumu oynayamadım. Başka bir gökyüzü şiirini de okumadım. Çok uykum geldiği için miydi, yoksa yaşadıklarımı yazmak bunların yerine mi geçiyordu? Sadece kısa bir süre profesörü ve sırlarını düşündüm. Ne kadar da masum bir yüzü vardı.